Ayrım 43.
Sayfa 441. Lapot toplantıyı kapattı. Çocuklar kürsüden kımıldayamayan Ujikov'a koştular. Onu hoş gördüklerini anlatmaya çalışıyorlardı. Ujikov ise onların bu paha biçilmez cömertliğine nasıl karşılık vereceğini bilemiyordu. Başarılı bir ameliyattan çıkmış bir doktor gibi derin bir soluk aldım. Aralık ayında Zerzinski topluluğunun açılışı yapıldı. Açılış ciddi törensel ama sıcak duygularla dolu bir hava içinde gerçekleştirildi. Açılıştan kısa bir süre önce ilk karın düştüğü günlerde topluluğa atanan ilk 50 üye yeni giysiler, kalın paltolar içinde yoldaşlarına veda ettiler ve yeni yuvalarına yerleşmek üzere geri geri giden adımlarla kasabadan geçtiler. Bir araya geldiklerinde küçük bir topluluk gibi, bir avuç tatlı kara tavuk gibi göründüler gözüme. Neşe içinde yanakları al al ve birer kardan adam gibi bembeyaz vardılar yuvalarına. Toplulukta tavuklar gibi neşe içinde sağa sola koşuştular. Çeşitli örgütsel sorunları orasından burasından gagalamaya başladılar. Çeyrek saatten kısa bir süre içinde bir komutanlar kurulu oluşturdular. Üçüncü karma hemen yatakları sermeye başladı. Gorkililer topluluğun açılışına bando takımının ardında sancak yürüyüşüyle gittiler. Şu anda bugünden başlayarak garip ve resmi havalı bir san olan komün üyesi adıyla anılacak yoldaşlarının kendi arkadaşlarının konuğuydular. Kuşaklar arası ayrımın ve bizdeki o özgün saygının, çocukların büyüklerine gösterdiği o güzel saygının capcanlı bir şekilde kendini duyurmasına karşın İki küme arasında hemencecik sıcak dostça ilişkiler kuruldu. Bu gençler alt tarafı korumaya alınmış birer çocuk değillerdi üstelik. Kendi örgütleri, kendi kuralları, kendi öz etkinlik alanları vardı ve bunların hepsi de onur duyguları, sorumluluk ve görev duygularıyla yoğrulmuştu. Bu topluluğun yönetilmesi işinin bana verilmesi konusunda önceden hiçbir şey düşünülmemiş ya da söylenmemiş olmasına karşın göreve sanki çok doğal bir gelişmeymiş gibi ben atandım. Komüne kıyasla Gorki topluluğu son derece karmaşık ve yönetilmesi güç bir kurum gibi geldi bana. Gorkililer 50 yoldaşlarını yitirdiklerinden aralarına yeni üyeler, neyin ne olduğunu bilen kasabalılar kattılar. Yenilerin topluluğun düzenini ve geleneklerine tıpkı önceden olduğu gibi hemen uymasına karşın gerçek topluluk kültürü ve hakiki topluluk görünümü çok daha yavaş varlık kazandı. Ama biz bütün bunlara alışkındık. Önümüzde harikulade düşler uzanıyordu. Kendi öz Rab vakımızı oluşturmayı düşlemeye başladık. Yeni bir atölye binası, yeni yaşam yolları düşler olduk. Ve bir gün gazetelerde sevgili Gorki'mizin Sovyetler Birliği'ne geleceğini okuduk. Ödüller. O dönem Aralık'tan Temmuz'a dek harikulade günlerle doluydu. O günlerde yelkenleri fırtınada savrulan çılgın bir gemi gibiydim. Ama gemimde her biri kendine göre harikulade olan iki topluluk yol almaktaydı. Zerzinskililer sayılarını hızla aşağı yukarı 150'ye çıkardılar. 30 kişilik 3 küme halinde hepsi de sapına dek sokak serserisi, hepsi de seçilmiş birer örnek olan yeni güçler aramıza katıldı. Komündekilerin yaşamı temiz, uygar bir görünüm sergilemekteydi ve dışarıdan bakan onların yerinde olmak bile isterdi. Onlara gıptayla bakan pek çok kişi vardı gerçekten ama bunlardan hiçbiri sokak serserisi değildi. Zerzinskililer halkın içine geniş beyaz gömlek yakalarının süslediği iyi kumaşlardan yapılmış elbiselerle çıkarlardı. Bandoları en iyi cins madenden yapılmış aletlerden oluşuyordu. Borazanlarının üzerinde ise Prag'daki ünlü bir müzik aleti fabrikasının damgası vardı. Komün üyeleri işçi kulüplerine, çeka kulüplerine rahatça girip çıkabilirler, al yanakları, dostluk dolu yürekleri temiz ve pak kılıklarıyla çok hoş karşılanırlardı. Onların topluluğu her zaman için öylesine kültürlü görünürdü ki herhangi bir konuda fazla kafa yormak zahmetine katlanamayan bazı kişiler işi öfkelenmeye dek götürürlerdi. Tabii iyi çocuklar bir araya getirmişler, onları giydirip süslemişler, şimdi de gösteriş yapıyorlar. Sokak serserilerini alın da görün ne oluyor. Ama bütün bunlara tasalanacak vaktim yoktu benim. İşlerimi 24 saate zor sığdırıyordum. İki atın ardında bir topluluktan ötekine koşuyordum. Yolda geçen bir saatlik süre ise zaman bütçemde beni üzen bir açık oluşturuyordu. Çocuklarımızın saflarında zayıflama işaretleri görülmüyordu gerçi. Varsıllık ve mutluluk denizinden çıkmıyorduk hiç. Ama öğretmenler kadrosunun canı çıkıyordu. İşte o dönemde gelişikmiş gibi görünmekle birlikte hala savunduğum şu kuramı geliştirdim. Eğitilmesi en zor olan çocuklar normal ya da normallik durumuna getirilmiş çocuklardır. Onların yapıları daha esnek, istemleri daha karmaşık, kültürleri daha köklü, ilişkileri daha çok yönlüdür. Onlar bizden irademizin sınırları içine giren şeyleri değil, güçlük coşkuları değil, en karmaşık, büyük ustalık gerektiren taktikleri istemektedirler. Topluluk üyeleri de, komün üyeleri de, toplumdan soyutlanmış bireyler kümesi oldukları günleri çoktan geride bırakmışlardı. İki toplulukta diğer örgütlerle, gençlik kolları, öncüler, spor kulüpleri, askeriye ve derneklerle çok sıkı toplumsal bağlar oluşturmuşlardı. Toplulukla kasaba arasında üzerinde insanların yanı sıra düşüncelerin, fikirlerin ve etkileşimlerin de gidip geldiği sayısız yol ve patika çiğnenmişti. Bütün bunlar sayesinde bizim eğit bilimsel çalışmalarımız yeni renklerle bezeniyordu. Disiplin ve günlük yaşantının düzeni artık salt benim denetimimde olmaktan çıkmıştı. Bunlar artık topluluğun gelenekleri haline gelmişti. Gelenekte bu işi benden çok daha iyi yapıyordu. Yalnızca geleneklere uyulmaması halinde salt kavga gürültü çıktı ya da biri kendini dağıttı diye başını kaldırmakla yetinmiyor. Benim ortak güdü diye adlandırdığım olgunun öncülüğünde her an gözünü açık tutuyordu. O günlerde yaşantım güçlüklerle doluydu. Geleceğim belirli değildi ama çok mutlu bir yaşam sürüyordum. Kendi gözleri önünde varlık kazanan ve onunla birlikte sözlere dökülmeyen bir güven içinde gelişen bir gençlik topluluğunda yaşamak, bir yetişkin için anlatılması olanaksız bir mutluluktur. Böyle bir toplulukta hiçbir şey insanı üzemez. Can sıkıcı olaylar, acılar bile kendilerine göre değerlidir. Gorki topluluğu komüne göre daha yakındı yüreğime. Dostluk bağları orada daha güçlü, daha derindi. Oradaki insanoğullarına adam etmek daha pahalıya mal olmuştu. Savaşım çok daha yoğundu orada. Ayrıca Gorkililerin daha çok şeye gereksinmesi vardı. Gorkililerin ise beni ve birkaç öğretmeni saymazsak hiçbir yakınları yoktu. Bu yüzden günün birinde Gorkililerden tümüyle ayrılacağım hiç aklıma gelmemişti. Böyle bir olasılığı aklımdan bile geçiremezdim. Çünkü böyle bir ayrılık yaşamımın en büyük talihsizliği olurdu. Gorki topluluğuna dönmek benim için evime dönmek gibi bir şeydi. Genel kurul toplantılarında, komutanlar kurulunda en karmaşık durumlar içinde en güç kararları verirken bile dinlenirdim. İşte en uzun ömürlü alışkanlıklarımdan birini o dönemde edindim. Sessiz bir ortamda çalışma yeteneğimi yitirdim. Artık yalnızca yanı başımda, masamın kıyısında gençlik fışkıran gevezeliklerin çın çın ötüşü eşliğinde rahat çalışabiliyordum. Yalnız bu durumda düşüncelerim kanat çırpıyor, imgelemem işler hale geliyordu. İşte bu alışkanlığımı özellikle Gorkililere borçluyum. Ne var ki Zerzinski topluluğu benim giderek daha çok zamanımı almaya, daha çok ilgimi gereksinmeye başlamıştı. Buradaki eğit bilimsel görüşler gibi yapılacak işler de değişikti. Bana göre özellikle yeni ve beklenmedik şeylerden biri Zerzinski yöneticilerinin oluşturduğu topluluktu. O dönemin Halk Eğitim Bakanlığı çalışanlarının tersine bir topluluk oluşturuyorlardı bunlar. Bu topluluğun ne denli yakından izler, çalışmalarım beni onlara ne denli yaklaştırırsa, burada dep değişik bir şeyin bulunduğu yolundaki sezgilerim de o denli canlanmaya ve ışıldamaya başlıyordu. Nasıl yapmışlardı bunu bilmiyordum ama bu topluluk benim bir gençler topluluğunda 8 yıldır yerleştirmeye çalıştığım özellikleri taşımaktaydı. İnanamıyordum. Yalnızca benim aklımda yeşerdiğini sandığım mantık ve yazının yardımıyla geçen günlerin doğurduğu bütün olayları ve o günlerin felsefesini süzgecimden geçirerek oluşturduğum ama hiçbir yerde bulamadığım, bu yüzden de bulma umudu yitirdiğim bir imgeyle karşı karşıya gelmiştim ansızın. Bu buluş benim için öylesine önemli, öylesine değerliydi ki düş kırıklığına uğramaktan ödüm kopuyordu. Bu yüzden buluşumu bir giz olarak sakladım. Bu insanlarla olan ilişkilerimin hiçbir yapaylık izi taşımasını istemiyordum çünkü. Gene bu buluş benim yeni eğit bilimsel felsefemin çıkış noktasını oluşturdu. Zajewski yöneticilerinin oluşturduğu topluluğun özellikleri o güne dek çalışmalarımda bana rehberlik eden soyut imgede yerli yerine oturmamış, belirsiz olan ne varsa kolayca yalın bir biçimde açıklayıvermişti bana. En çok da buna seviniyordum. Bir zamanlar gizemli olan birçok göreyi ayna gibi görme fırsatını ele geçirmiş bulunuyordum. Bu yöneticilerde aydın olmanın ölçütleri eğitim ve kültürle bütünleşmiş durumdaydı. Hiç hoşlanmadığım eski Rus aydınlarında görmediğim bir özellikti bu. Bunun böyle olması gerektiğini çoktan biliyordum ama bu niteliklerin yaşayan bireylerin edimlerinde kendilerini nasıl göstereceklerini düşünemiyordum. İşte şimdi konuşmayı, zihinsel süreci, gerçek aydınlara özgü yeni coşkuları, yepyeni beğenileri, yeni öfkeleri ve hepsinden önemlisi yeni bir ideallerden yararlanma biçimini inceleme fırsatı bulmuştum. Sözüm ona aydın, ideali saygısız bir kiracı olarak görür. Başkalarının evinde yaşayan, hiçbir zaman kira ödemeyen, onu buna, bunu ona fitleyen, herkesi rahatsız eden yüzsüz bir kiracıdır ideal. Herkes yakınır bu kiracıdan ve ondan yani idealden elden geldiğince uzak durmaya çalışır. Oysa şimdi depdeyişik bir şeyle karşı karşıyaydım. İdeal bir kiracı değil, işini bilir bir yöneticiydi. Komşusunun işine saygı gösteriyordu. Gerekli onarımları yapıyor, evini gerektiğince ve hiç kimseye yük olmadan ısıtıyordu. Herkes onu değerli bir çalışan olarak görüyordu. Üstelik onların ilkeye karşı tutumları da hoşuma gidiyordu. Zajewski yöneticileri ilkelere bağlıydılar. Ama bazı dostlarımın dediği gibi ilkeyi gözlere bağlanan bir kara şerit olarak görmüyorlardı. Bunlar ilkeyi bir ölçü aracı olarak tıpkı insanların saatlerini kullandığı gibi yani bir yığın yaz çize başvurarak işleri sürümcemede bırakmadan düşüncesiz davranışlarda bulunmaksızın kullanıyorlardı. Olağan bir ilkeli yaşam görüyordum. Sonunda sözüm ona aydınların İlkeler konusunda gösterdikleri katılığa karşı beslediğim tiksintinin haklı bir nedene dayandığını görüyordum. Nitekim belli aydın tipi ilkelere bağlı bir davranışta bulunsa, yarım saat sonra kendisi de çevresindekiler de sinir hapı almak durumunda kalmıyor muydu? Daha bir yığın yeni özellik tanıdım bu insanlar sayesinde. Hepsi de şakacı insanlardı. Kısa ve öz konuşuyorlardı. Hazır formüllerden hoşlanmıyorlardı. Bir kanepeye uzanma ya da masaya yayılma yetisinden yoksundular. Ve son olarak neşe içinde çalışıyorlar, işe karşı sınırsız bir yorulmak bilmezlik, alçak gönüllülük sergiliyorlardı. Ne çalışmak zorunda bırakılmış birer zavallı pozu takınıyorlar, ne de o mide bulandırıcı kurban rolünü oynuyorlardı. Sonunda toplumsal yapıştırıcı diye adlandırabildiğim o harikulade değerli özü gözlerimle görmüş, ellerimle tutmuş bulunuyordum. Bakış açılarının ortak olduğu, herkesin yapılan işin her evresinde bir diğerinin, topluluğun tüm üyelerinin, varlığının bilincinde olduğu, hiçbir zaman bilgiçlik ya da gevezelik biçimini almayan, yozlaşmayan bir bilinç taşıdığı olgusuydu bu. Ve bu toplumsal yapıştırıcı bir toplantı ya da konuşmadan önce bakkala gidilip 5 kapik karşılığı çabucak alınıverecek bir şey değildi. Kişinin yanındaki insana incelik gereği gülümsemesi biçiminde kendini gösteren bir ilişki değildi. Gerçek bir birlikti bu. Hareketli işin, sorumlulukla yardımlaşmanın bir bileşimiydi. Bir gelenek birliğiydi bu. Zajewski topluluğu öğrencileri, yöneticilerinin özel bakımının nesneleri olarak daha baştan çok iyi koşullar içinde yaşamaya başlamışlardı. Onlara düşen tek görev, kendileri adına yapılmış olan şeyleri kabul etmek olmuştu. Ben de yetkilileri sümük mendillerinin ve diğer ufak tefek temel kuralların gerekli olduğuna inandırmak yolunda kafamı taşlara vurmak zorunda değildim artık. Keyfime diyecek yoktu. Bunun nedenini kısaca şöyle dile getirebilirim. Artık gerçek eğitimcileri çok yakından tanımış biri olarak kendi eğitim bilimsel kalıbımın gerçek eğitim yöntemlerini içerdiğine, ideal saydığım insan tipinin yalnızca kendi uydurmam değil, bir düş değil, gerçek, yaşayan bir olgu, işimin bir parçası olması nedeniyle de değerini tümüyle kavradığım bir olgu olduğuna sonunda inanmıştım. Topluluktaki çalışmalarım artık sinirden kendini yitirmiş insanlar tarafından engellenmiyordu. İşim kolay değildi gerçi ama insan aklının üstesinden gelebileceği zorluklardı bunlar. topluluk üyelerinin yaşantısının dışarıdakilerin sandığı gibi bolluk içinde, dertsiz tasasız günlerle dolu olmadığını gördüm. Topluluk yöneticileri çocukların bakımı için aylıklarının belli bir bölümünü ortaya koyuyorlardı. Ama bu ne bizim işimize yarıyordu ne de onların hoşuna gidiyordu. 3 ay geçti geçmedi, topluluk yoksulluğun eşiğine dayandı. Aylıkları geciktirdik. Çocuklarımızın karnını doyurmak için gerekli parayı bile sağlayamıyorduk neredeyse. Atölyeler az para getiriyordu. Çünkü hepsi de ne de olsa usta yetiştirmek üzere kurulmuş eğitim yuvalarıydı. Gerçi topluluğa geldiğimiz ilk günlerde çocuklarla birlikte kundura işliğindeki araç gereri sessizce kuytu bir köşeye çekmiş, sağını solunu yastıklarla örterek gizlemiştik ve topluluk yöneticileri bu durumu görmezden gelmişlerdi. Ama öteki işliklerde de bize gelir sağlayacak işler yoluna koyamıyorduk. Bir gün baktım, başkanımız beni çağırtmış, gittim. Çatık kaşlı, çekingen bir yüzle masanın üzerine bir çek koydu. Başka yok. Anlamıştım. Ne kadar veriyorsunuz? 10.000. Bu son çek. 1 yıl sonra alacağınızı şimdi veriyoruz. Başka yok, anlıyor musunuz? Şu şeyden de, adamdan da yani. İyi yararlanın. Çok çalışkandır. Birkaç gün sonra pek de eğit bilim dünyasından gelmişe benzemeyen biri toplulukta oradan oraya koşmaktaydı. Adı Solomon Borisovich Kogan'dı. Solomon Borisovich genç sayılmazdı. 60'ına yaklaşmıştı. Kalbinden rahatsızdı. Rahat soluk alamıyordu. Sinirliydi. Astımı vardı. Ve de şişmanlık hastalığı çekiyordu. Ama bu adamda bir de çalışkanlık hastalığı vardı. Ne yapsa ne etse yerinde duramıyordu. Solomon Borisovich ne bir sermaye getirdi topluluğa, ne bir ham madde, ne de yaratıcılık. Onunla gelen şeyler eskiden doyasıya harcayamadığı ve yaşlı eski topraktan yapılma bedeninde usanmadan mayalandırdığı güçlerdi. Çok becerikliydi Solomon Borisovich, iyimserdi, sabırlıydı. Tuttuğunu koparırdı. İnsanı gözünden anlardı. Azıcık da bağışlanabilir türden bir acımasızlık vardı onda ve bu özelliği duygulu bir yürek ve inandığı bir fikre kayıtsız şartsız bağlı kalma özelliğiyle yan yana geçinip gidiyordu. Belki de bütün bunlar bir tekerleğin parmakları gibi gururdan oluşan bir çemberle bir arada durabiliyordu. Çünkü Solomon Borisovich şu sözleri ağzından düşürmezdi. Siz Kogan'ı tanımıyorsunuz daha. Kogan'ın kim olduğunu öğrenin, ondan sonra konuşuruz. Haklıydı. Kogan'ı yavaş yavaş tanıdık ve işte eşsiz bir insan dedik. Onun yaşam deneyimlerine ilaç gibi gereksinmemiz vardı. Ama şunu da söylemek gerekir ki bu deneyimler zaman zaman kanımızı donduracak bir biçimde kendilerini gösterirdi ve gözlerimize inanamazdık. Solomon Borisovich bugün kasabadan bir araba kereste getirdi. Ne yapacaksın bununla? Ne yapacakmışım? Bir ambar yapsak ne olur? Yapım mühendisliği okulundan eşya siparişi aldım. Bu eşyayı bir yere koymak gerek değil mi? Neden bir yere koyalım ki eşyayı yaparız, okula göndeririz? Siz onun okul olduğuna inanıyor musunuz gerçekten? Okul mu okul yok orada. Hepsi uydurma, hayali okul. Zaten gerçekten okul olsaydı ben yanına bile uğramazdım. Yani okul değil, öyle mi? Okul nedir? Kendilerine ne at takarlarsa taksınlar bizi ilgilendirmez. Burada önemli olan ne biliyor musunuz? Adamların paraları var. Paraları var diye eşya istiyorlar. Eşyayı ortalık yere atamazsınız ya. Eşya dediğiniz üzerinde bir dam ister. Yalan mı? Onlarsa dam yapamazlar çünkü duvarları yok. Ambar mambar yapmak yok. Ben de onlara öyle dedim zaten. Zerzinski topluluğu sıradan bir topluluk değil diyorlar. Örnek bir kurum olarak görüyorlar burayı. Depo ambar yapmaya harcayacak zamanımız yok bizim dedim. Başka işimiz yok mu sanıyorsunuz dedim. Onlar ne dedi? Olmaz, bir depo yapacaksınız diyorlar. Baktım bu kadar meraklılar yaptırmaya. Bu iş size 20.000'e patlar dedim. Ama istemiyorsanız siz bilirsiniz. İşlik diye yanıp tutuşurken ambar yapmak olur mu? Olmaz. 2 hafta sonra Solomon Borisovich bir montaj atölyesi inşa etmeye başladı. Temel kazıldı, marangozlar duvarları çakmaya başladılar. Solomon Borisovich montaj atölyesi yapacak parayı nereden buldun? Nereden mi? Size söylemedim mi? Bizim hesabımıza 20.000 yatırdılar. Kim yatırdı? Size sözünü ettiğim okul. Ne parası? Ne parası? Adamlar depo istiyor. Bırak istesinler. Onlardan bir depo mu esirgeyeceğiz? Ama bak Solomon Borisovic, burada bir montaj atölyesi inşa ediyorsunuz. Depo değil. Solomon Borisovic'in artık sabrı taşmıştı. Öp babanın elini. Depoya gereksinmemiz yok diyen kimdi peki? Siz değil miydiniz? Parayı geri vermeliyiz. Solomon Borisovic kaşlarını çattı. Bu kadar beceriksiz olmayın rica ederim. Kendisine verilmiş bir parayı nakit paraya geri çeviren adam gördünüz mü ömrünüzde? Sizin sinirleriniz sağlam. Buna dayanabilirsiniz belki ama ben hasta bir adamım. Sinirlerimi harap edemem. Bunca parayı geri veremem. Ama gelip görecekler. Anton Semyonovic, okumuş yazmış akıllı bir adamsınız değil mi? Gelip ne görecekler yani? İsterlerse yarın gelsinler hemen. Burada çalışmakta olan ustaları görecekler. Adamların montaj atölyesi inşa ettiğini, bunun bir montaj atölyesi olduğunu nereden bilecekler sorarım. Peki atölye işlemeye başlayınca ne olacak? Beni çalışmaktan kim alıkoyabilir? İnşaat mühendisliği okulu benim çalışmama engel olabilir mi? Üstelik ister bir depoda çalışırım, ister açık havada. Kim karışır? Bununla ilgili bir yasa mı var? Hayır, yok. Solomon Borisovic'in mantığıyla yarışmak olanaksızdı. Ondaki mantık değil, müthiş güçlü bir şahmerdandı sanki. Önüne gelen tüm engelleri aşıyordu. Sonunda direnmeyi bıraktık. Çünkü tüm direnme girişimleri daha baş vermeden eziliyordu. Baharda iki atımız geceleri çayırlarda geçirmeye başlar başlamaz Vitya Gorgovski bana sordu. Solomon Borisovic ahırda ne yaptırıyor? Bir şey mi yaptırıyor? Başlamış bile. Kazan gibi bir şey yerleştirmiş, baca yapıyor. Çağır gelsin bana. Solomon Borisovic her zamanki gibi üstü başı yağ pas içinde su gibi terlemiş ve de soluk soluğa çıka geldi. Ne yaptırıyorsun orada? Orada mı? Ne olacak? Dökümhane yaptırıyorum. Dökümhane mi? Ama dökümhaneyi hamamlığın arkasına yaptıracaktık. Neden hamamlığın arkasına yeni baştan bir bina yapalım? Burada bir bina var ya. Solomon Borisovic, adımı mı öğreniyorsunuz? Ne oldu şimdi? Atlar ne olacak diye sordu oradan Gorkovski. Atlar dışarıda, temiz havada oturup kalkabilir. Yalnız sizin mi temiz havaya gereksinmeniz var? Atları hiç düşünmüyorsunuz yani. Ne biçim efendisiniz siz? Doğrusunu söylemek gerekirse ne diyeceğimizi şaşırmıştık. Ama Vitka saldırılarını sürdürmeyi başardı. Kışın ne olacak peki? Solomon Borisovic anında susturdu onu. Kışın geleceğini nereden biliyorsunuz? Solomon Borisovic diye haykırdı bu kez Vitka. Solomon Borisovic bana mısın demedi. Hem kış gelirse gelsin buyursun ne olacak? Ekim'de bir ahır inşa edemez miyiz? Senin için ne fark eder? Hemencecik 2000 ruble harcamaya can atıyorsun herhalde. Göz geçirip boyun eğmekle yetindik. Solomon Borisovic bize acımış olsa gerek. Parmaklarının da yardımıyla biraz daha açıklama yapmaya başladı bu kez. Mayıs, Haziran, Temmuz. Sonra ne geliyor? Ağustos, Eylül. Sözünün burasında durdu. Sonra daha da tutkulu bir tavırla saymasını sürdürdü.